Herkese merhaba sevgili donanım tutkunları. Ben Ender Yıldız. Bu videomuzda Safir'in R9-285 DualX ekran kartını inceleyeceğiz. Uzun bir süredir orta segmentte R9-280 serisi kartlarını sunan AMD, iyi bir fiyat performans dengesi oluştursa da bazı handikaplardan kurtulabilmiş değil. Aslen HD 7900 serisinin yeniden adlandırılmış hali olan bu kartlar, yüksek enerji tüketmeleri, üretim maliyetlerinin yüksek olması ve yeni teknolojilere sahip olmamasından dolayı eleştirilmekteler. AMD'nin de farkında olduğu bu olumsuzluklar ise yeni Tonga silikonuyla giderilmeye çalışılacak. Graphics Cortex mimarisinin en güncel üyesi olan Tonga, firmanın yeni kartı R9-285'e hayat vermekte. 28 nanometre ile üretilen silikonun içerisinde 1792 akış işlemcisi, 112 doku ve 32 ROP ünitesi yer alıyor. Safir ürünlerinden alıştığımız gibi fabrika hızına göre hafif hız aşırtmalı gelen kart, bellek tarafında da ekstra bir 100 MHz'lik hız aşırtma değerine sahip. Yapılan mimari güncellemelerle enerji tüketimini ciddi oranda düşüren Tonga, True Audio ve köprüsüz crossfire gibi teknolojilere destek veriyor. Tonga grafik birimi yeni bir silikon ve içerisinde önemli değişiklikler barındırmakta. AMD her ne kadar Graphics Cortex mimarisinin yeni sürümlerini isimlendirmese de biz bu yeni sürümlerle beraber ciddi değişikliklerin yapıldığını biliyoruz. İsterseniz şimdi bu değişiklikleri sırasıyla yakından göz atalım. İlk olarak ekranlarınıza R9-285 diyagramını getiriyoruz. Yukarıda fonksiyonel diyagram yazmasının sebebi aslen Tonga GPU'sunun tamamının 285 modelinde kullanılmaması. Tonga içerisinde yer alan 2048 akış işlemcisinin 1792'si 285 modelinde çalışır vaziyette. Kalan birimlerinde açık olduğu bir Tonga modeli görecek miyiz? Bu konuda henüz kesin bir bilgi bulunmamakta. Akış işlemci sayısının 280 ile aynı kalmasına karşın doku birimlerinde yapılan iyileştirmeler Tonga'nın Tahiti'den belirgin bir şekilde daha iyi bir poligon performansı sergilemesini sağlamış. Tonga tabanlı kartlar aynı 290 serisine hayat veren Hawaii serisi gibi bir saat döngüsünde 2 değil 4 poligon işleyebiliyor. Bu değerler dolgu oranını yaklaşık %10 arttırarak saniyede 102.8 gigatexel seviyesine ulaştırmış. Tonga'nın akıllarda soru işareti uyandıran önemli bir değişikliği de bellek band genişliği tarafında gerçekleşti. Yerine geldiği 280 modelinde 3 GB boyutunda 384 bit bellek band genişliği mevcutken bu değer Tonga yongalı R9-285 modelinde 2 GB'a ve 256 bit'e gerilemiş durumda. Fiyat performans segmentte yer alan bir kartın bellek band genişliğini yaklaşık %30 azaltan AMD'nin güvendiği başka bir kozu olduğunu da belirtelim. Bu koz firmanın yeni renk sıkıştırma algoritması. Grafik yongası ekran kartı belleğindeki renk bilgilerini sıkıştırarak yazdığından band genişliği ihtiyacını %40 oranında düşürmüş durumda. Ayrıca GPU verileri sıkıştırılmış halde de okuyabildiğinden tekrar verilerin açılması gibi bir ekstra iş yükü de doğmuyor. AMD'nin verdiği 3D Mark değerlerine baktığımızda R9-285 band genişliği testinde 280'i açık arada geride bırakmayı başarıyor. Tonga'da veya daha doğrusu Graphics Cortex'in son sürümünde yapılan değişikliklerden biri de güncellenen video motoru. AMD'nin birkaç jenerasyondur UVD adını verdiği bu motor, Tonga ile beraber artık H264 formatında 4K 60 kare saniye videoları çözüp ekrana getirebilmekte. Video kodlama tarafında da güncelleme yapan AMD, önceden 1080p'ye sınırlı olan video kodlama yeteneğini 4K'ya yükseltmiş durumda. Daha hızlı video kodlayan yeni birim, artık Full HD videoları da gerçek zamandan 12 kat daha hızlı bir şekilde işleyebiliyor. Son bahsedeceğimiz değişiklikler de güncel GCN mimarisinin meyveleri olarak nitelendirilebilir. 290 serisinde gördüğümüz True Audio ve köprü olmadan çoklu ekran kartı kurulumu sağlayan XDMA teknolojisi beklendiği gibi Tonga'da da kullanıcılara sunulmuş durumda. Tonga'nın teknik olarak olmasa da lansmanıyla beraber duyurulan bir başka gelişme de Never Settle programı tarafında yaşandı. Never Settle Space Edition adı verilen bu kampanyada yakın zamanda çıkacak olan Alien Isolation ve merakla beklenen Star Citizen oyunun özel bir modülü R9 serisi ekran kartı satın alacak kişilere ücretsiz olarak sunulacak. AMD'nin Tonga grafik birimiyle sunduğu yenilikleri tanıdık. Şimdi sıra ekran kartının kendisine geldi. Yine Safir'in DualX soğutma çözümünü kullanan bir kartla karşı karşıyayız. Bu modellerde soğutucu ön yüzeyi boydan boya kapladığından kartın tipine bakarak hangi model olduğunu kestiremiyorsunuz. Biz de detayları görebilmek adına soğutucuyu karttan hızlıca ayırıyoruz. İlk olarak soğutucuyla başlayalım. Gözümüze oldukça tanıdık gelen bu soğutucunun detaylarını inceledikçe aslen R9-280 modelinde kullanılanın aynısı olduğunu fark ediyoruz. 280-285'e kıyasla daha az ısınan bir kart olduğundan bu soğutucu 285'i rahatlıkla soğutacaktır. Yine bellek modülleri de termal pedleriyle soğutulmaya devam ediyor. İki kalın ikinci ısı borusu da grafik çekirdeğin oluşturduğu ısıyı uç noktalara taşımakta. Güç üniteleri ise kendilerine ait soğutma bloklarını kullanmaktalar. Baskı devre kartına geçtiğimizde buradaki tasarımın bir miktar sadeleştiğini söyleyebiliriz. İlk farklılık bellek sayısında. 280'deki 12 bellek modülü yerini 285'te 8 bellek modülüne bırakmış. Ekran kartının enerji tüketimi de azaldığından güç devrelerinin de bir miktar basitleştiğini söyleyebiliriz. boyut olarak çok bir fark gözükmese de 285'in üretiminin daha ucuz olduğunu tahmin etmek güç değil. Kartın 190 watt seviyesinde bir TDP değeri olduğundan bahsetmiştik. Bu enerji karta 2 adet 6 pinli PC Express güç girişinden sağlanıyor. PC Express yuvasında dahil ettiğimizde kartın 225 watt seviyesine kadar sıkıntı çıkarmayacağını söyleyebiliriz. Safir kartlardan alışık olduğumuz BIOS anahtarı bu kartta yerini almış durumda. Crossfire köprüsü olmayan kartta, görüntü bağlantı noktasında ise kullanıcılara 2 DVI, 1 DisplayPort ve 1 adet HDMI girişi sunuluyor. Bu bilgilerin ardından ekran kartında kendisini tanımış olduk. Bakalım AMD'nin yaptığı bu mimari güncellemeler 285'i performans anlamında istediği noktaya taşıyabilecek mi? Performans testlerine her zamanki gibi ilk olarak sentetik uygulamalarla başlayacağız. İlk tablomuzda da 3DMark'ın FireStrike Extreme skorlarını sizlerle paylaşıyoruz. Tabloda dikkat edilmesi gereken yer 280 ile 285'in performans dilimleri. Bu tarafa baktığımızda da 285 standart hızında çalışırken 280'i rahat bir şekilde geride bırakmayı başarmış. Hatta karta hız aşırtma uyguladığımızda performansın 280x seviyesini bile geride bıraktığını tablolardan görebiliyoruz. Sentetik uygulamalarımıza Luxmark'ın SADA testiyle devam ediyoruz. Tabloya baktığımızda Nvidia'nın Kepler mimarisi burada biraz dezavantajlı gözüküyor. AMD tarafına geçecek olursak aynı shader sayısına sahip olan 280 ve 285 birbirlerine benzer skorlar imza atmışlar. Hatta kart hız aşırtma uyguladığında da bu skorun yine çok fazla artmadığını söyleyebiliriz. Daha fazla shader sayısına sahip olan R9 280X ise bu testin ilk sırasında rahatlıkla yer almayı başarmış durumda. Sentetik testlerimize Computemark'ın Fluid 3D testiyle devam ediyoruz. Tablodaki değerlere baktığımızda 384 bit veri yoluna sahip olan 280 ve 280X ilk sırada yer almışlar. 256 bitlik 285 ise burada ciddi bir performans kaybı yaşıyor. Öyle ki performans değerleri bu tarafta AMD'nin eli daha güçlü olmasına rağmen GTX 770'e benzer değerlere ulaşmış diyebiliriz. Buradan isterseniz oyun testlerine geçelim. İlk oyun tablomuzda da Metro Last Light skorları gözükmekte. Hem Full HD hem de 2K çözünürlükte testleri tekrarladık. 2K açıkçası teste katılan bütün ekran kartlarının belini bükmüş durumda. Full HD'deki duruma baktığımızda ise 30 kare saniyenin üzerine birçok kart çıkabilmiş. Ancak 280 ve 285 arasındaki farka baktığımızda 285'in ciddi anlamda daha hızlı olduğunu bu testten görebiliyoruz. İkinci oyunumuz olan Battlefield 4'e geçelim. Battlefield 4'te de yine Full HD ve 2K çözünürlükte testleri tekrarladık. 2K burada da birçok ekran kartının belini büküyor. Açıkçası 285'in hız aşırtılmış versiyonu veya 280 ile 2K çözünürlükte 30 kare saniyenin üzerine çıkabilseniz de bu değerler yine akıcı bir oyun performansı sunmaya yetmeyecektir. Full HD tarafında ise 280 ve 285'in birbirine çok yakın performans sergilediğini görüyoruz. Ama dikkat çekilmesi gereken asıl konu ise 285'e hız aşırtma uygulandıktan sonra kazanılan performans artışı. Üçüncü oyunumuz Tomb Raider. Bakalım buradaki kare saniye oranları nasıl çıkacak? Full HD ve 2K tarafında yine 2K'da doğru düzgün ekran kartlarımız oynanabilir seviyenin üzerine çıkamadılar. Full HD tarafında ise performansın bir kez daha 50 kare saniye civarında olduğunu görüyoruz. Oyunlarımıza Bioshock Infinite ile devam ediyoruz. Bioshock'un motoru göreceli olarak biraz daha eski olduğundan 2K tarafındaki kare saniye değerleri de yine oynanabilir sınırların üzerinde kalmayı başarmış. Full HD tarafına diyecek pek fazla bir şey yok zaten. 60-70 karelerde rahatlıkla bu oyunu oynayabiliyorsunuz. 2K tarafına baktığımızda ise 280 ve 285 arasındaki performans çizgisi belirgin olmasına karşın hız aşırtmayla beraber 285'in arayı ciddi anlamda açtığını görüyoruz. Oyun testlerini de geride bıraktıktan sonra sıra ses seviyesi ölçümlerine geldi. Ses seviyesi ölçümlerinde kartımız özel soğutmaya sahip olduğundan referans tasarımlara kıyasla daha sessiz çalışmakta. Zaten biz bu soğutucuyu daha önceki incelemelerden de biliyoruz. 280 serisi kart da aynı soğutucuyu kullanmaktaydı. Tablodaki değerlere baktığımızda 285 daha az ısındığı için soğutucunun bir miktar daha yavaş çalıştığını söyleyebiliriz. Bu da ses ölçümleri konusunda çok büyük bir fark olmamasına karşın yine de kartın bir miktar daha az sessiz çalışmasına yardımcı olmuş. AMD'nin Tonga ile ilgili iddialarından bir tanesi de enerji tüketiminin düşürülmesiydi. Tablodaki değerlere bakalım enerji tüketimi nasıl düşmüş. Bekleme durumunda zaten kartlar 3 aşağı 5 yukarı aynı seviyede enerji tüketmekteler. Yük altına girdiğinde ise sistem burada durum değişmekte. Tablodaki değerlere baktığımızda 285-280'e kıyasla prizden sistemin çektiği güç değeri konusunda yaklaşık bir 20 watt civarında bir daha az enerji tüketimine sahip. Hız aşırtmayla beraber tabii ki bu aradaki farkı da kapatabilmek mümkün. Son test tablomuzda da sıcaklık değerlerini sizlerle paylaşacağız. Tablodaki değerlere baktığımızda en serin çalışan kartın Safir'in R9 285 modeli olduğunu görüyoruz. Aynı soğutucuya sahip 280 modeli daha yüksek TDP değerinden dolayı bir miktar daha sıcak çalışırken 285 hız aşırtmayla bile 73 derecede kalmayı başarmış ki bu değer bir ekran kartı için oldukça iyi sayılabilecek bir sıcaklık seviyesi.
Day, Bandit, make the diversion. Prophet, let's go. Romeo Actual, this is Romeo 1. Initiating burnout. Over.
Copy that, Romeo 1.
We've got to get you in there, inside the dome. There's a war starting.
The Alpha Ceph?
No. Remember those guys who shot you from the K-Vaults in Siberia? The guys who had you in lockdown for God knows how many years? The guys who tore the nanosuit from my flesh? The guys who were going to do the same to you? Cell? Those guys. Oh, forget it.
Warning. Nanosuit disembarkation in progress. All non-essential personnel must leave
That's
the area.
That's Max. Cell security AI.
Hey, you, sir.
This is bullshit, man. You ain't got no probable cause.
We're just talking.
Hey, man, look, I got my tickets right here.
No, keep your hands where I can.
Glad you could make it.
Did you pick that route because it was fast or because you thought it'd be
İlk olarak sentetik testlerimizi, ardından da canlı oyun demolarımızı ekranlarınıza getirdik. Testlerden elde ettiğimiz verilere bakacak olursak 285 modelinin performans olarak istenilen seviyeye ulaştığını söyleyebiliriz. Kartın yeni poligon motoru, güncellenen renk sıkıştırma algoritmalarıyla beraber performans noktasında 280'i geride bırakmayı başarıyor. Zaten tablolardan da görebildiğimiz gibi birçok testte 285-280'in üstünde yer almakta. Bu noktada olumsuz olarak nitelendirilebilecek tek şey ise 285'in fiyatı. Yurtdışı fiyatları için konuşacak olursak eğer, stok bitirmeye çalışan 280'lerin şu an 210-215 dolar civarında bulunabildiğini biliyoruz. AMD'nin R9 285 için belirlediği fiyat ise 250 dolar. Şimdi bir tarafta 210 dolar seviyesinde 3 GB bellekli bir kart varken, 250 dolarlık Tonga'nın 2 GB bellekle gelmesi kullanıcıların gözünde pek hoş gözükmeyebilir. Şayet bu fiyat en azından 4 GB'lık Tonga modelleri için belirlenmiş olsaydı fiyat etiketi kullanıcılara daha sevimli gelecekti diyebiliriz. Ayrıca bir de Mantle'ın az bellekli kartlarda sorun çıkarması ve Tonga'nın yeni mimarisiyle pek uyumlu çalışmaması da bu noktada AMD'nin dezavantajlarından bir tanesi olarak gözükmekte. Toparlayacak olursak AMD R9 285'te yani Tonga ile istenilen birçok noktayı çözmüş diyebiliriz. Enerji tüketimi düşmüş, verimlilik artmış ve ortada daha iyi bir kart çıkmış denilebilir. Şayet fiyat da biraz daha uygun olursa 285'in tercih edilecek bir kart olduğunu söyleyebiliriz. Bu videomuzda AMD'nin R9 285 çözümünün Safir versiyonunu inceledik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.